Ayrım 21, sayfa 85. Sivas ve ötesi. Kader tayin edici an ne demektir? Kader tayin edici an bir köprüdür ki, eğer bu köprüde talih birisi insanoğluna elini verirse, o insanın önünde tılsımlı kapılar açılır ve arkasından bu perinin eli onu kendisini bekleyen görevlere doğru iter. Mustafa Kemal, Erzurum'da kader tayin edici bir an yaşadı ve bir perinin eli onu kendisini bekleyen görevlere doğru itti. Tarihin akışında böyle görevlerin adı tarihi misyondur. 3. Erzurum'a varan yol ve bir şahlanış. Mustafa Kemal Sivas'a geldiği günün akşamı olan 27-28 Haziran gecesini hiç uyumadan geçirdiğini anlatır. Ertesi gün dini bir bayram günüdür. Fakat o mahiyetiyle etrafındakilerle beraber erkenden Sivas'tan ayrılır, Erzurum'a hareket eder. Kaybedecek dakika yoktur. İstanbul gittikçe hırçınlaşmaktadır. Dahiliye Nazırı Ali Kemal, Mustafa Kemal'in bütün yetkilerinin alınıp azledildiği yolundaki 23-24 Haziran tebliğinden sonra 26 Haziran'da yeni bir genelge yayınlar. Bunda bütün ordu müfettişlerinin kadro ikmallerini önleyecek ve halkı ordunun icraatı aleyhine kışkırtacak ağır bir dil kullanır. Fakat onun bu davranışı cevapsız kalmaz. Ankara'da 20. Kolordu Kumandanı Ali Fuat Paşa hemen ertesi gece Garbi Anadolu'nun bütün kumandanlarına, mülki amirlerine ve milli kuruluşlara bir karşı beyanname yayınlar. Bu bir şahlanıştır. Mert, cesur ve şanlı bir şahlanış. Hatta ilk şahlanış. Dahiliye Nazırı Ali Kemal Bey'in düşmanlarımızla birlikte milletin mukavemetini kırmak ve mukavemet merkezlerini dağıtmak için elinden gelen her fenalığı yapmakta ısrarlı olduğunu bildirir. Bunu 20. Kolordu Kumandanlığı'nın 1407 numaralı tamimiyle açıkça ilan eder. Anadolu'da bir askeri kudretin İstanbul'a karşı ilk başkaldırışı budur. Mülki ve askeri makamları İstanbul'a karşı itaatsizliğe teşvik ediş bu beyannameyle başlar. Ali Fuat Paşa kendi başına karar alarak yaptığı bu cesur çıkışla aynı zamanda mahalli ve mülki idareleri askeri teşkilatın denetimi altına alır. Bu hareket düpedüz bir isyandır. Netice şu olur ki İstanbul'da Dahiliye Nazırı Ali Kemal hemen ertesi gün nazırlıktan istifa zorunda kalır. Mustafa Kemal Ali Fuat Paşa'nın bu tebliğinin bir suretini Sivas'tan hareketten sonra yolda alır. Erzurum'a varır vermez 20. Kolordu'ca son defa alınan tedbirler çok uygundur şeklinde görüşünü bildirir. Ali Fuat Paşa'nın yani en eski arkadaşının şahsı hakkında yüksek takdirlerini etrafındakilere de açıklar. O zamanın yol şartlarına ve vasıtalara göre Sivas-Erzurum yolculuğu hem de Sivas vilayetinde Abdülhamit devrinin yol meraklısı tek valisi olan Halil Rıfat Paşa'nın hala yaşayan yol izlerine rağmen zordu. Sivas'tan sonra Hafik, Zara geçilir. Daha sonra Köse Dağı'nın ormanlı, dumanlı zikzakları, Bağlık Bahçelik su şehri. Sonra yüksek yayla başlar. Sağda solda dağlar artık çıplak ama arda arda set set renk renk görünür. Bu bölgelerde tabiat hem hırçın hem azametlidir. Altköy Boğazı aşılınca Refahiye'ye varılır. Orada kalınır. Sonra solda Kızıldağ, Karadaş masifleri. Çardaklı Boğazı'na varınca da doğuda ve uzakta Munzır Dağları'nın ebedi karlarla örtülü silüeti görünür. İşte bu Çardaklı Boğazı'ndan Erzincan Ovası'na inilecektir. Her yer sona eren savaşın siperleri, şarampolleri, gözcü noktalarıyla doludur. Erzincan'a kadar yollar, dağlar ıssızdır. Hele yeni biten Dünya Savaşı buralarını boşaltmış, insansız bırakmıştır. Yollarda tek tük, berbat, sefil, yorgun argın bazı göçmen kalıntılarına rastlanır. Bunlar 1. Dünya Savaşı'nın Ağrı'dan, Erzurum taraflarından söküp İç Anadolu'ya, Çukurova'ya attığı muhacirlerin arta kalan döküntüleridir. Hepsi de aç, çıplak, vasıtasız ve ümitsizdirler. Mustafa Kemal bunları dikkatle süzer. Her rastladığı kafile onu derin derin düşündürür. Dağlarına, ovalarına daldığı bu uçsuz bucaksız diyarlarda bir avuç tükenmiş insan. Halbuki tasarladığı savaşı işte bunlarla yapmak zorundadır. Bir defasında bir subaşında bunlardan biriyle konuşur. ''Nerelisin ha? Eleşkirt tarafından, Çukurova'dan gelirik. Hepiniz bu kadar mı?'' ''Çohtuk Paşacan, çohtuk. Giden de dağlar dereler gücü almazdı. Bal, lor, davar istediğin kimi. Ama şimdi at da bu, külfet de bu. İster al, ister sat Paşacan.'' Evet, ister al, ister sat. En doğru söz buydu. Konuşan bir çökmüş ihtiyardı. Omuzundaki aba parçasının altından ağarmış kıllarla kaplı kadit göğsü görülüyordu. Bir tek uyuz eşeğin sırtında evinin, külfetinin bütün varı yoğu yüklenmişti. Ev, aile halkına gelince onlar yürekler acısıydı. Mustafa Kemal hiç cevap vermez. Karşısındakiyle vedalaşır, ayrılır. Ondan sonra ta Erzincan'a kadar otomobilde tek kelime konuşmaz. Erzincan, yangınlardan, toptan öldürmelerden arta kalan tarihi Erzincan. Oradaki askeri birlik kumandanlarıyla bazı temaslar yapar. Sessiz, nümayişsiz temaslar. Nihayet gene yolculuk. Bağlıkçımin köylerinin altından kuzeydoğuya doğru Cibice Boğazı'na girilir. Sarp Boğaz, Çetin Boğaz. Doğusu Dersim'dir. Hiçbir hükümet kuvveti Dersim'e giremez. Boğaz'ın kuzeyi Sıpıkör Dağları'nın uzantısıdır. Hele gene kuzeyde Keşiş Dağları'nın dorukları 3000 metreyi aşarlar. Her yer tam bir ıssızlık, insansızlık içindedir. Ama görünüşün sertliği, büyüklüğü insanın ruhuna şahlanma duyguları verir. Bazen Boğaz'ın en sert geçit yerlerinde durmak, dinlenmek ister. Sağda billur bir dere, şırıltılı bir musikiyle akmaktadır. Ama duramaz. Buralarda her taşın başı pusuda bir adam gizleyebilir. Ve Dersim her zaman pusudadır. Cibici'den sonra Mama Hatun, Kanlıkütür Köprüsü, doğuda Hobek Dağı. O Hobek Dağı ki orada son harpte daha gündüzden dağın eteklerine gizlenen 19 Rus hücum safına karşı perişan bir tümen, Cemil Cahit Bey'in tümeni, neredeyse yalnız karargah heyeti ve iskelet halinde bir kadroyla sabaha kadar boğuşmuştur. Nihayet Aşkale'ye aşılınca artık Erzurum Ovası'nın Palandöken Dağları'nın kokusu gelmeye başlar. 3 Temmuz 1919'da bir ikindi üstü, Mustafa Kemal'le maiyeti Erzurum Ovası'nın kapısı olan Ilıca'ya varırlar. Ilıca'dan Erzurum Kalesi olduğu gibi görünür. Erzurum'un adeti misafirlerini Ilıca'da karşılamaktır. Mustafa Kemal'i de Ilıca'da karşılarlar. Karşılayıcılar küçük bir kafile. Ama başında bütün kurmay heyeti ve önde gelen subaylarıyla 15. Kolordu Kumandanı Kazım Karabekir Paşa vardır. Şişli'deki evin iki arkadaşı nihayet bu yayla başında buluşurlar. O tarihte bu bölgede milli hareketi temsil eden Müdafaa-i Hukuk Teşkilatı'nın merkez heyeti de karşılayıcılar arasındadır. Dipnot, Cevat Dursunoğlu bu karşılayıcılardan biridir. Vilayet-i Şarkiye Müdafaa-i Hukuk Teşkilatı'nın ilk kurucularındandır. Aktif bir yöneticisidir. Dursunoğlu, Erzurum ve Erzurum Kongresi hikayesinin en sadık yazarıdır da. Onun Milli Mücadelede Erzurum adlı eseri o günlerin en doğru ve en işli belgesidir. Kafile daha Ilıca'da birkaç söğüdün gölgesinde dinlenirken bile söz hemen milli mukavemete getirilir. Denilebilir ki Erzurum çalışmaları daha oradan ve Erzurum Ovası'ndan beri başında Erzurum Kalesi'ne bakan Ilıca'dan başlar. Mustafa Kemal Ilıca'da yurtlarına dönmekte olan bazı göçmenlerle karşılaşır. Güneş batı ufkuna inmektedir. En yakın sırtın üstünden art arda bazı gölgeler Ilıca yönüne yürümekte yaklaşmaktadırlar. 5-10 kağnı ile çoluk çocuk bir muhacir kafilesi. Bu kafilenin önünde heykel gibi bir ihtiyar görünür. Gür aksakallı, mihnetlere teslim olmamış, beli bükülmemiş bir dev ihtiyar. Yollarda, boğazlarda, Köse Dağ'da rastladığı tükenmişlerden sonra bu yenilmemiş insan Mustafa Kemal'in dikkatini çeker. İhtiyar yaklaşır, söğütlüye doğru ilerler. Elinde asası, omuzlarına kartal kanat attığı abasıyla bir yolcudan ziyade Şark mitolojisindeki yarı tanrı cemaat reislerine benzer. İhtiyar, misafirlerin önemli kimseler olduğunu anlar. İri ve ak tüylerle örtülü elini geniş göğsünün üstüne koyarak oturanları selamlar. Mustafa Kemal'le dağ yolundan gelen bu ihtiyarın arasında hem düşündürücü hem hoş bir konuşma başlar. İhtiyar Çukurova'dan dönmektedir. Paşa sorar, "Aa, yoksa oralarda geçinemedin mi?" "Hayır, oralarda iyi geçinmiştir. Çocuklar da çalışkandır. Ama kulağına bir sözler çalınmıştır. Son günlerde işittim ki İstanbul'daki ırzı kırıklar bizim Erzurum'u Ermenilere vereceklermiş. Geldim ki gören bu namertler kimin malını kime verirler." Mustafa Kemal'in ruhunda yolların kasveti, yolların insansızlığının uyandırdığı mihnetli tasa dağılmıştır. Evet, memleket boşalmıştır, insanlar azalmıştır, halk sefildir, perişandır. Ama arta kalanların hamurunda da eğer bu ihtiyarın kanı kaynarsa, Mustafa Kemal'in yüzünde başka türlü manalar belirir. Kalkar, karşısındakiyle vedalaşır, etrafındakilere döner, bu milletle neler yapılmaz. Erzurum kapısında Mustafa Kemal'in o sıralardaki iç alemi bu sözlerde dile gelir.